bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir. Remzi Kitabevi, 8. baskı, 1987. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mayıs 2007. Okuyan Levent Filyos. Bu kitap ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken 1. Dünya Harbi'nde savaşa katılan ve sonra Büyük Turan'ı kurmak yolunda Kafkas, Hazer ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikayesidir. Şimdi bu yeni baskısını sunduğumuz bu eserin yazarı Şevket Süreyya Aydemir, Rusya'da Sovyet inkilabı cereyan ederken aralarında Enver Paşa'nın da bulunduğu önemli şahsiyetlerle karşılaşmıştı. Yazar Rusya'da tahsilini tamamlayarak memleketine dönmüş, hayatın acı ve tatlı çeşitli olaylarını yaşamıştır. Sonra devletin yüksek hizmet mevkilerinde çalışan Şevket Süreyya Aydemir'in hayat hikayesi Orta Anadolu bozkırında bir toprağa yönelişle biter. Suyu Arayan Adam'da yüzyılımızın Avrupa'dan Çin'e ve Himalayalara kadar uzanan çeşitli problemlerini de bulacaksınız. Bir Çocuk Ruhunun İlk Dokuları. Bir adam vardı, suyu arıyordu. Toprağa 3 kulaç, 5 kulaç kazdı, suyu bulamadı. 10 kulaç, 15 kulaç kazdı, gene suyu bulamadı. Sonra yerin derinliklerinde kara kaya tabakalarına rastladı. Ye ise düştü, gücü sona erdi ve suyu bulmaktan ümidini kesti. Fakat bir ses ona, daha derinlere in, daha derinlere dedi. Daha derinlere indi ve suyu buldu. Ramakrishna. 1. Bölüm. Çocukluğuma ait ilk hatıram bir yangındır. Belki henüz kucaktaydım, belki de yürüyordum. Fakat herhalde çok küçüktüm. Çünkü hatıramda bundan daha eski bir iz yoktur. Bu yangın içinde gözlerimi açmış, hayata bir yangınla başlamış gibiyim. Ben bir sınır şehrinde doğdum. Edirne'de. Evimiz bu şehrin en kenar mahallesindeydi. Bu mahalleden şehrin doğusunda uzanan sırtlar üzerinde küçük bir köy görünüyordu. Yangın bu köydeydi. Akşam çöküyordu, ufku önce duman dalgaları kapladı, sonra bu duman dalgalarıyla alevler birbirine karıştı. Nihayet karanlık başlayıp da gene koyulaşınca göklere vuran kara kızıllık ufka yerleşti ve köyün üstüne çöktü. Yaşım ilerledikçe bu yangınların nicelerini gördüm. Denebilir ki çocukluğum onların kızıllığı içinde geçti. Doğuşum da bir savaş yılına rastlamış. 1897 Türk-Yunan Harbi. Zaten o yıllar sükun yılları değildi. O yıllar kanlı, muammalı bir yüzyıla gebeydi. Bir yüzyıl sona eriyordu, yeni bir yüzyıl doğmak üzereydi. Şu acayip, şu yaşanmaya değer 20. yüzyıl. Benim ilk kanat çırpışlarım da asıl 20. yüzyılda başlayacaktı. Demek kaderimi onunla paylaşacaktım. Onun bütün çocukları gibi. Ben de yüzyılımızın büyük macerasından kendi payıma düşene, onun yüz milyonlarca atsız çocuklarından biri olarak kaderin önüme serdiği yüz milyonlarca küçük yollardan biri üzerinde kendi alın yazıma göre yaşadım. İşte şimdi size bu kitapta yüzyılımızın o sayısız küçük hikayelerinden birini, o sayısız atsızlardan biri olarak anlatmaya çalışacağım. Hayatı onunla gözlerimi açtığım yangın sonra nice ve nicelerini de gördüğüm yangınlar gibi bir kaza eseri değildi. Bu yangın da o zamanlar bütün Avrupa Türkiye'sini saran yüzlerce, binlerce yangınlardan biriydi. O zamanki Avrupa Türkiye'sinde, yani bütün Rumeli'de olduğu gibi bizim sınır şehrimiz Edirne'nin çevresinde de çeteciler, komitacılar kaynaşıp duruyorlardı. Yarı haydut, yarı politikacı çeteciler. Rum çeteciler, daha çok Bulgar çeteciler ve Bulgarlar. Bunlar zaman zaman köyleri, çiftlikleri basarlardı. Harmanları, ağılları ateşe verirlerdi. Dağa adam kaldırırlardı. Baskınlar, çarpışmalar olurdu. Hatta şehre kadar sokulurlardı. Hele bizim kenar mahalle bu karışıklığın, korkunun ortasında yaşardı. Şehir zaten bir ordu merkeziydi, bir ordugah halindeydi. Uzaktan bir duman belirir ya da bir yerden bir takım silah sesleri duyulursa mahallenin sokakları hemen boşalırdı. Biz oyunlarımızı keserdik. O saatlerde işlerinden dönen ve bir bakıma sakin görünen erkekler gerçekte dalgın ve düşünceli olurlardı. Dar, iğri büyülü sokaklarda birbirlerine rastlaşınca sessiz selamlaşırlar, evlerinin kapılarına varırlar, gene sessiz açılan kapılardan yavaşça evlerine girerlerdi. Hafızamın derinliklerinde ilk çocukluk hatıram olarak yerleşen o kızıl yangından sonra hatırlayabildiğim ilk manzara kalabalık bir cenaze karışıklığıdır. Belki o zaman da kucaktaydım, belki yürüyordum. Bu karışıklığın hafızamda kalan dekoru geniş ve çiçekli bir bahçedir. Bütün çocukluk çağımda çok renkli bir yeri olan bu bahçenin ortasında büyük bir havuz vardı. Sularına mor salkımlarla menekşe güllerinin saçları dökülürdü. Üstünü bir kubbe gibi örten ulu ağaçlarla çevresine saksı saksı dizilen karanfil, sardunya, küpe çiçeklerinin koyu ve titreşik gölgeleri sularının aynasına vururdu. Burası bir konak bahçesiydi. Konağın kademe kademe geniş yeşil bahçeleriyle asıl sokağı sınırlayan yüksek duvarlar arasında konak atlarının, arabalarının hareket edebildiği bir avlu vardı. Bu avluya çift kanatlı geniş yüksek sokak kapıları açılırdı. Rumeli Türkçesinde bu büyük kapılara portalar denilirdi. Bir gün bu kapılar birden ardına kadar açıldı. Aralarında polislerin, askerlerin, jandarmaların kaynaştığı karmakarışık bir kalabalık avluya doluverdi. En önde ve başlar üstünde bir tabut taşınıyordu. Bu tabuttan hafızamda kalan şey üstüne serilen siyahımsı yeşil bir örtüdür. Bu örtünün üzerinde herhalde yazılar, nakışlar vardı. İşte tam bu sırada bir Arap halayık beni havuz başındaki gölgeliğe serilen ve üzerinde yuvarlandığım hasırın üstünden kaptı, konağın içine kaçırdı. Bu konak Edirne'nin en zengin beyinin konağıydı. Babam konağın bahçesine bakardı. Bu beyin Edirne'nin dışında ta Bulgar sınırlarına kadar uzanan büyük çiftlikleri, uçsuz bucaksız toprakları vardı. Çiftliklerin topraklarında, sınırlarında Bulgar köyleri bulunuyordu. Cenaze bu beyin tek ve yetişkin oğlunundu. Sonradan çeşitli hikayelerini dinlediğime göre, bu köylülerden bir kısmı bir gece beyin çiftliklerinden birini basmışlar. Çiftlikte uyuyan oğlunu kaçırmışlardı. İşin bundan sonrası Rumeli'nin o yanında ve o zamandan kalan halk şarkılarında hala söylenir durur. Dağa kaldırılan beyin oğlu için eşkıya büyük bir kurtuluş parası ister. Bey hükümete dayanır, jandarmalardan başka askerler, piyadeler, süvariler, topçular işe karışırlar. Edirne Kalesi ile sınırlar arasındaki yerlerde adeta bir savaş başlar. Köyler basılır, pusular kurulur, dayananlar kılıçtan geçirilir. Ama ne var ki sonunda beyin oğlu bir hendeğin içinde ölü olarak bulunur. Konağa getirilen cenaze onun cenazesiydi. Yalnız benim ilk çocukluk günlerimde değil, sonra yıllarca memleket bu ölümün öyküleri, türküleriyle çalkandı. Bu genç beyden hafızamda kalan çizgiler onun galiba biraz sivrice, kumral, güler yüzlü ve biraz aşağıya doğru sarkan uzunca bıyıklarıdır. O delikanlılık çağında babası onu evlendirmiş, hacca götürmüştü. Fakat galiba çocuğu olacak kadar vakit kalmamıştı. Beni beklediği çocuğu yerine sever şımartırmış. Belki de gözlerimin renginden olacak, bana Çakır diye ad takmış. O öldükten sonra beni bu konakta hep Çakır diye çağırırlardı. Bu genç bey için halkın düzdüğü bir türkünün birkaç parçası hala hatırımdadır. Bu halk türküsünde genç bey dile getirilir. Hayatına doymadığından, vücudundan sızan kanlardan, çiftliğinin lambalarının parladığından, annesinin babasının başucunda ağladığından bahsedilir. Türkünün sonu pek yazık oldu Hacı Nuri Bey'e. Çare bulan olmadı bu yâreye diye biter. Babasına Dertli adını bu ölümden sonra takmışlar. Dertli Mustafa Bey ondan sonra ölümüne kadar evinde kapandı. Nuri Bey'in ölümü onun toprağında yaşayan Bulgar köylülerinden birçoğunun hayatına mal olmuş. İşin aslı bir toprak kavgasıymış. Fakat sebep ne olursa olsun çeteler, komiteciler her tarafta ayaktaydılar. Savaş devam ediyordu. Bu genç beyin ölümü ise Rumeli'de bu cins ölümlerin ne birincisi ne de sonuncusuydu. Bizim kenar mahallemiz basık bir mahalleydi. Yazın toz, kışın çamurla örtülü daracık sokaklar, bir çıkmazın içinde tıkanıncaya kadar alçak bahçe duvarları arasında kıvrılır giderlerdi. Bu duvarlar ya çalılarla çitlenirdi, yahut moloz veya kerpiçten yapılmış olurdu. Bizim evimiz bahçesinin etrafını bir kerpiç duvar çevirmiş olan sayılı evlerden biriydi. Hele duvarlarının üzerine kırık dökük de olsa kara, yerli kiremit örtülmüş olan başka bir ev bu mahallede yoktu. Beyaz badanalı tek katlı evcikler, kulübeler hep küçük ve ağaçlık bahçeler içinde kaybolmuşlardı. Damlar ya yağmurla yosunlaşmış taşlarla, kiremitlerle örtülmüş olurdu yahut ot, saz demetleriyle kaplanırdı. Bizim evimiz de bunlardan biriydi. 2,5 odacı, bir de içerlek, toprak, karanlık bir mutfağı vardı. Bu mahallenin evleri, daha doğrusu kulübeleri arasında en büyüğü bizimkiydi. Babam ağaçlara birer kutsal varlıkmış gibi baktı ve bizim evimizde herkes çiçekleri sevdiği için avlumuzun ağaçları herkesinkinden güzeldi. Küçük avlumuzun kuyusu etrafına yahut büyük bir dut ağacının gölgelediği taşlığın çevresinde anamla ben her bahar, her yaz renk renk çiçekler yetiştirirdik. Yaz akşamları yemeğimizi bu taşlığa serdiğimiz hasırın üstünde yerdik. Yaşım biraz ilerleyince en zevkli vazifelerimden biri şehrin dışından eski Edirne saraylarının kurulmuş olduğu yerlere yakın bir çayırlığın kenarından toprağıyla beraber kesip çıkardığım çim keseklerini avlumuzun çiçek göbeklerinin etrafına dizerek sulamak ve tutturmaya çalışmaktı. Bunları taşıyabildiğim kadar eski bir peştemalla sırtıma vururdum. Eve getirirdim. Bu çim keseklerinin tutmaması sararması korkusu gece rüyalarıma girerdi. Hele çiçeklerimizin içinde bir cins zambak vardı ki, onun büyümesini, yetişmesini, tomurcuklanıp çiçek açmasını anamla ben adeta gözlerimizle takip ederdik. Nihayet ilk çiçekleri beyaz dudaklarını açtığı gün onu baştan aşağı gelin telleriyle süslerdik. Bu bir adetti. Bu gelin telleri her kış bir tarafa saklanırdı. Çiçeğin açılıp da tellendiği günün akşamı babamı yolda beklerdim. Yahut anamla beraber kapıda karşılardık. O akşam bizim ev için bir bayram olurdu. Bizim mahallede komşu kadınlar her gece bir başka evde toplanırlardı. Mahallenin bütün evlerinde, bütün gece toplantılarında çete, komita hikayeleri anlatılırdı. Basık odacıklar gündüz küçük pencerelerden ışık alırdı. Geceleri pencerelere üst kenarları gergin bir iple büzülen sararmış patiska perdecikler çekilirdi. Yerler hasır kilim parçalarıyla örtülürdü. Bu kilim parçaları bizim mahallenin hemen bütün evlerinde olduğu gibi göçmen kadınlarının kırpıntılardan ölüp dokudukları alacalı parçalardı. Daha hallice evlerde duvar diplerinde basma, bez veya kilim artıklarıyla kaplı küçük yer binderleri dizilirdi. Bazı evlerde parçalı bezlerle kaplı ot yastıklar da olurdu. Ama masa ve sandalye gibi şeyler bizim mahallemizin hiçbir evinde yoktu. Öyle ki beni bir gün şehirde bir berber dükkanına götürüp hasır sandalyeye oturtarak dişimi çektikleri zaman benim bu büyük maceram mahalle çocuklar arasında günlerce çalkandı durdu. İskemleye oturdum diye. Evlerimizin, odalarımızın duvarlarında mısır salkımları, kırmızı biber dizileri hevenkleşmiş olurdu. Raflara kabaklar dizilirdi. Üzüm hevenkleri kuytu ve serin yerlere asılırdı. Öyle ki kış geceleri bir toprak, çanak veya bir bakır sahan içinde biraz üzüm ortaya getirildiği zaman bu üzümlerin kararmış, kurumuş, üzerlerinin kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış olduğu görülürdü. 5 numara bir gaz lambası ortada boyalı tahtadan bir tabure üzerine konurdu veya duvarda bir çiviye asılırdı. Ağzına bakır maşrapa geçirilmiş bir su testisi daima oda kapısının kenarında dururdu. Misafir kadınlar toplanmaya başlayınca önce küçük dedikodular yapılırdı. Sonra hemen çete, komita hikayelerine geçilirdi. Kadınların en bilgiçleri her gece bu hikayelerin yenilerini bulup söylerlerdi. Hepsi korkunç, esrarlı hikayeler. Biz çocuklar bu kenar mahalle evlerinin odacıklarını dolduran kadın kümeleri arasında analarımızın dizlerine yapışarak, eteklerine gömülerek bu anlatılanları korkulu gözler, gittikçe donuklaşan bakışlarla dinlerdik. Bir gün bir köyün basılması, bir gün bir köprünün atılması, başka bir günde ateşe verilen depoların, cephaneliklerin hikayeleri anlatılırdı. Bunların ne kadarı doğru, ne kadarı mübalağalıdır düşünemiyorduk. Ama bu söylentiler, bu hikayeler hiç tükenmeden birbirini kovalar giderlerdi. Anlatılanlara göre çeteci her yerde ve her kıyafette görünebilirdi. Mesela bir gün bir köy mescidinde sabah ezanından önce güzel sesli bir derviş Kur'an okuyordu. Cemaat sıra sıra ve başları önlerinde Kur'an'ı dinliyorlardı. Sonra müezzinin sesi duyulunca namaza duruldu. Güzel sesli derviş de Kur'an'ını kapayarak rahlesine koydu, cemaate karıştı. Fakat biraz sonra bu rahlenin altından bir bomba patladı. Mescit harap oldu. Ölenler, yaralananlar üst üste yığıldılar. Oysa ki derviş bunların arasında yoktu. O kaçmıştı, o bir çeteciydi. Gece ilerledikçe çocukların bu hikayelerin baskısı altında yorulan muhayyilelerinde yıkılan camiler, atılan tabyalarla derviş, papaz ve eşkıya hayalleri birbirlerine karışır, gözler gittikçe mahmurlaşırdı. O zaman çocukların uykularını açmak, daha doğrusu çocuklara gözdağı vermek için bir sıra öğütler başlardı. Çocuklar, eğer çeşmeye su almaya gittiğiniz zaman yalağın içinde bir altın görürseniz uzanıp almayacaksınız. Çünkü o bir tuzaktır. O paranın altına çeteler mutlaka bir bomba koymuşlardır. Altına elinizi dokundurunca bomba patlar, parçalanırsınız. Sonra sokaktan bir yabancı geçer de, evladım bak sana şeker getirdim derse sakın elini uzatma. O şeker bir dinamittir. Ağzında parçalanır, havaya uçarsın. Bu öğütler uzadıkça onları dinleyen biz çocukların da önce korkudan açılan gözlerimiz gittikçe dalgınlaşmaya, yorulmaya başlardı. Analarımızın göğüslerine yahut dizlerine gittikçe daha fazla gömülür ve sonra öylece uykuya kalırdık. Fakat hayallerimizin çalışması uykuyla bitmez de, çetelerin, komitacıların bu defa da rüyalarımızdaki saltanatı başlardı. Benim de rüyalarımda yangınlar alevlenirdi. Sular basar, pusular, baskınlar birbirini kovalardı. Çeteci bazen beyazlar giymiş bir melek kıyafetine tatlı dillerle beni kucağına çağırırdı. Fakat sonra bu meleğin başında birden kocaman bir kalpak belirirdi. Onun altında kan çanağı gözlerle sert bıyıklar, sakallar birbirine karışırdı. Bazen de rüyamda kendim çeteci olurdum. Belime kamalar, bombalar takardım. Yahut kılıcımı çekerek düşmanlarla savaşırdım. Kısaca çocukluğumun o çağında boş ve bütün çocuklarınki gibi her verileni almak için işleyen hayal gücüm hep korkular, mücadelelerle örülürdü. Komitalar, voyvodalar, askerler, gaziler, şehitler, körpe dimağımın boş hücrelerine hiçbiri anlaşılmadan fakat hepsi de birbirinden esrarlı, gelişi güzel dolardı, yerleşirlerdi. Bazen rüyamda babamın çalıştığı konak sahibinin çiftliğinde öldürülen genç beyi görürdüm. Onu bizim evde sadece küçük bey diye anarlardı. Küçük beyin hayat ve ölüm hikayelerini anam hemen her gece anlatırdı. Bazen de komşular hep bir ağızdan onun acıklı türküsünü söylerlerdi. Rüyamda küçük beyin tatlı kumral yüzünü, uçları aşağıya doğru sarkan ince uzun bıyıklarını görürdüm. Bazen beni kucağına alırdı, yüzüme gülümserdi. Bazen de eli, yüzü ve elbiseleri kanlı kanlı olurdu. O zaman ağlayarak uyandığımı hatırlarım. Anam rüyamı anlamış gibi koşar, beni kollarına alır, avutmaya, uyutmaya çalışırdı. Bizim mahallemizde çocuklar gece toplantılarında anlatılıp rüyalarımızı da dolduran kanlı mücadelelerden sonra gün ağarınca yataklarından çıkar sokaklara fırlarlardı. Dar, çapraşık, yazın tozlu, kışın çamurlu sokaklara. Bu sokaklar üzerinde kiremit bile bulunmayan eğri büğrü alçacık kerpiç duvarlar veya diken ve sazdan çitler arasında uzanırdı. Hiçbir ev sokağa çıkan çocuğunun hayatını pek fazla takip etmezdi. Zaten hiçbir evin sokağa bakan penceresi yoktu. Bu evlerin odalarının küçük pencereleri her evin etrafını saran küçük bahçeye yahut avluya bakardı. Bu küçücük pencerelerin bazılarında cam yerine kaba bir çerçeveye yapıştırılmış kirli kağıtlar bulunurdu. Mahallemizin sokaklarında günlük hayat biraz da çocukların gece toplantılarında, basık tavanlı küçük odacıklarda üst üste yığılarak dinledikleri yahut rüyalarında yaşadıkları öykülerin bir devamı gibi geçerdi. Oyunlarımız daha ziyade kavgalardan, baskınlardan, savaşlardan oluşurdu. Anam beni sokakta pek başıboş bırakmazdı ama ben bu oyunların hemen hepsine de katılırdım. Oyunlarımızın en başında gene çetecilik, komitacılık oyunları gelirdi. Bunun için önce kaptanlar, voyvodalar seçilirdi. Bu sözcükler Rum, Bulgar çetecilerinin reislerine verilen isimlerdir. Kaptanlar, voyvodalar çocukların en kuvvetlilerinden, en gözü pek olanlarından seçilirdi. Bunlar bizi birkaç kola ayırırlardı. Oyuna katılanlar hemen feslerinin kenarlarını kıvırarak onları güya Rum, Bulgar eşkıyasının kalpaklarına benzetirlerdi. Sonra birbirlerini Yanko Kaptan, Petko Voyvoda gibi isimlerle çağırırlardı. Aralarında güya Rumca, Bulgarca konuşuyorlardı. Sonra silahlanma başlardı. Bellerimize bıçak, tabanca vazifesini görecek çubuklar, tahta parçaları takardık. Ceplerimize, kuşaklarımıza bomba yerine taşlar doldururduk. Bazen altımıza bir değnek çekip onu at gibi sıçrattığımız da olurdu. Benim eşkıyalık üniformam diğer çocuklarınkinden daha gösterişliydi. Çünkü mahallenin tek dikiş makinesi bizim evdeydi. Bu yan yatırılmış bir gaz sandığı üzerinde çalıştırılan eski bir şeydi. Anam bununla bazen bize, bazen de komşulara dikiş diker, boşalan makaraları da bana verirdi. Ben bunları toplar biriktirirdim. Sonra bir ipliğe dizip halkalar yapardım. Boynuma çapraz geçirirdim yahut belime sarardım. Bunlar benim fişekliklerim olurdu. Bu fişekliklere kendimi bildiğim sürece bütün sokak çocuklarının ağzı sulanırdı. Bazen onlara da artanlardan bir şeyler verdiğim zaman bunları takan çocuklar oyunda hemen kaptan seçilirlerdi. Ama beni galiba pek seçmezlerdi. Nedense beni bu iş için pek acar görmüyorlardı. Çetecilik oyunlarında bütün mesele karşı tarafa görünmeden en iyi yerlerde en sağlam pusuları tutmaktı. Düşmanın etrafını çevirmekti. Sonra kaptan işareti verince birden gürültüler bağırışlarla düşman çetesi üzerine çullanarak göğüs göğüse bir çarpışmadan sonra zaferi kazanmak lazımdı. Bunun için her tedbire başvurulurdu. Çitlerden, hendeklerden, duvar arkalarından, ağaç dallarından faydalanılırdı. Fakat bunlara rağmen baskın muvaffak olamazdı. O zaman kovalaşma başlardı. Bu kovalaşmada her çocuğun kendi hareketini biraz da kendi zekası ile tayin etmesi gerekirdi. Kovalaşmanın, çarpışmaların uzun sürdüğü olurdu. Bazen mahallenin bir ucunda başlayan savaşın öbür mahalleye yayıldığı görülürdü. O zaman oyuna iki taraftan yeni kuvvetler karışırdı. Güya ölenler, yaralananlar, esir edilenler olurdu. Bazen de bu esirler bir baskınla kurtarılırdı. Nihayet oyun şu veya bu tarafın yenmesiyle bittiği zaman bütün oyuncular kanter içinde bir araya toplanırlardı. Feslerin kenarları düzeltilirdi. Taşlar, değnekler atılır ve oyunun tartışması başlardı. Lakin neticeler üzerinde her zaman uyuşulamazdı. O zaman bu şakadan oyunlar gerçek kavgalara dönerdi. Bu çetecilik oyunlarının en heyecanlısı bizim mahallenin çocuklarıyla bitişik Hristiyan mahalle çocukları arasında yapılanlarıydı. Bunlar gerçek bir çete çatışması gibi geçerdi. Hiç beklenmedik bir zamanda patlardı, derhal duyulurdu. Bu artık bir oyun değildi, sınır mahalleler arasında bir kavgaydı. Bütün bunlar aynı devletin uyruğu fakat yüzyıllardan beri birbirine kaynaşmayan ırkların çocukları arasında ileride olacak kanlı hesaplaşmaların küçük hazırlığıydı. Bu gibi kavgalar ya Rum veya Bulgar mahallesinden geçen bir Müslüman çocuğunun taşa tutulması yahut da Müslüman mahallesine giren bir Hristiyan çocuğuna dayak atılmasıyla başlardı. İki tarafında tanınmış elebaşıları, gözü pek savaşçıları vardı. Bunlar kendi mahallelerinin adeta talim görmüş çocuklarını takım takım etraflarına toplarlardı. Şehrin kenarına seyirtirler, savaşa sürerlerdi. Şehir kenarındaki sırtlarda geniş Müslüman ve Hristiyan mezarlıkları vardı. Her iki taraf arkasını kendi mahallesine, kendi mezarlığına vermeye çalışırdı. İlk iş yollara hakim noktaları tutmaktı. Buralara taşlar yığarak, sipercikler, barikatlar hazırlayarak toplanırdık. Nöbetçiler, öncüler yerlerini alırlardı, keşif kolları çıkarılırdı. Yer yer taş kavgaları başlardı. Nara atanlar, Allah Allah diye bağıranlar, borazan taklidi yapanlar, hatta uzun yuvarlak mezar taşlarını siperler istihkamlar üzerine yatırarak düşmana doğru taklit toplar yerleştirenler ve bom, bom diye patlatanlar olurdu. Kendi aramızdaki çete baskını oyunlarında her nedense hepimiz güya Rumca, Bulgarca konuşuyormuşuz gibi ağzımızda bir takım anlaşılmaz sözlerle bağırışıp dururken, bu mahalleler arası milli kavgalarda biz yalnız Türkçe konuşurduk. Hep Allah Allah, hücum diye bağırırdık. Eğer bu çarpışmalar büyük çocukların evlerinden duyulup iki tarafın kadınları, erkekleri mezarlıklara koşmazlarsa, bağırışmalar, söğüşmeler arasında sert bir kavgaya dönerdi. Taşlar yağardı, sopalar savrulurdu. Göğüs göğüse bir boğuşma başlardı. Hele iş uzarsa iki tarafa da imdat yetişirdi. O zaman kavgacıları ayırmak çok zor olurdu. Bir defasında kavgayı ayırmaya gelenler de birbirlerine girmişlerdi. Bıçaklar sıyrılmış, kafalar yarılmıştı. Yetişen polisler artık ilerleyen akşam karanlığı içinde tarafları kendi mahallelerine sürüklerken her nasılsa sağdan soldan birkaç silah patlamıştı. O gece hem Müslüman hem Hristiyan mahalleleri sabaha kadar silah seslerinden inledi durdu. Sanki iki tarafta nasıl olsa er geç girişecekleri son, kesin hesaplaşmaya beklenmedik bir kıvılcımla şimdiden başlamışlardı.